Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarındaki Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hepiniz hoş geldiniz bu mübarek Ramazan ayında. Bugün de Oktar Hocam ve Sayın Muhammed kardeşimizle birlikteyiz. Yeni bir programda inşallah güzel yine konularımızdan bahsedeceğiz. Bu mübarek Ramazan ayında. İnşallah Allah'ın her an her şeyi denetlediğini söylüyoruz. Bilimin de bize bunu söylediğini söylüyoruz, değil mi? Bilimin bize bunu gösterdiğini söylüyoruz. Bu çağda inşallah bilimle birlikte Allah bize neyi kontrol ettiğini, nasıl kontrol ettiğini sebepler dairesinde daha rahat anlamamıza vesile oluyor. Vesile kılıyor bilimi inşallah. Daha rahat bize gösteriyor inşallah. Anlamamızı sağlıyor. Mesela canlılarda proteinlerin belli bir ömrü oluyor. En uzun protein 2 gün yaşayabiliyor canlı vücudunda. Daha sonra 2 gün sonra ne oluyor kullanılan protein? Monomerlerini ayrılıyor. Amino asitlerini ayrılarak tekrar vücutta başka proteinlerin yapımı için sentez aşamasına tekrar giriyor. Şimdi bu proteinlerin nasıl oluyor da degrede oluyor? Yani monomerlerine tekrar ayrılıyor. Daha sonra tekrar birleşiyorlar. Bu sistemin başlangıcı ile ilgili proteinleri yine proteinlere ayıran proteinler var. Proteinleri ayrıştırıp onu yapı taşı olan amino asitlere dönüştüren başka proteinler var. Bu bir silsile halinde reaksiyonlar zinciri. Şimdi bu reaksiyon zincirinin nasıl işlediğini gösteren bir videoyla inşallah başlayalım. Evet. Bu proteinin adı ubiquitin. Ubiquitin denen bu enzim, şurada görmüş olduğunuz pembe renkli olanlar, ne yapıyor biliyor musunuz? Vücudumuzdaki proteinlerin degrede olmasını işlemini başlatıyor. Fakat çok önemli bir protein olmasına binaen hücrede adeta makam arabasıyla taşınıyor. Bakın bu da ubiquitin proteinini taşıyan enzim. Özel makam aracı gibi. Şimdi ubiquitin ona bağlanıyor. O onu taşıyor hücre içerisinde. Nereye? Ateksin bir isimli bu proteine. Gelmeden önce ubiquitin ligase isimli bu enzim ateksin 1'e bağlanıyor ki ubiquitine diyor ki buraya gel, senin geleceğin bağlanman gereken yer, istasyon, durak, uğrak yeri burası diye belli ediyor kendisine. Hücre içerisinde bir yer belirleme işlemini yapmış oluyor. Bunların hepsi tabii bu arada protein. Ayrı birer protein. Peki geldi bakın. Taşıyıcı geldi. Bağlandı. Neden? Çünkü bu mavi renkli olan protein ubiquitin buraya gelecek diye sinyal verdi. Taşıyıcı o sinyali gördü, getirdi, buraya bağlandı. Bakın her birisi özel yerler, bağlantı yerleri. Daha sonra ubiquitin ne yaptı? Buraya bıraktı. Devam ediyoruz. Daha sonra ubiquitin bakın sırayla bakın işlemleri görüyor musunuz? Sırayla ubiquitin onu taşıyan kariyere bağlanıyor. Kariyere geliyor. Ubiquitin ligazı tanıyor, ligaza bağlanıyor. İlk önce ubiquitin kariyerden ligaza transfer oluyor. Ligazdan da tekrar ateksin 1'e transfer oluyor. Yani basamaktan basamak, basamak bir basamak sonrasında. Her birisi ayrı ve hassas bir basamak. Devam ettiğimizde birçok ubiquitin proteinin ateksin 1'e bağlandığını görüyoruz. Ve en sonunda fabrikaya geliniyor. Burası neresi? Proteozom. Bu ne işe yarıyor? Proteinlerin degradasyonuna yani monomerlerine, amino asitlerine ayrılma işleminde fonksiyonel. Şimdi bakın buraya geldi. Bu proteozomun biraz sonra daha ayrıntılı videolarını da göstereceğim. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Ubiquitin proteozomun başlığına bağlanıyor. Bu ne demek? Reaksiyon başlaması için gerekli anahtar kart içeri sokuldu demek. Onu verince ne oluyor? O zaman reaksiyon başlıyor. Bunu yaptıktan sonra ubiquitinle birlikte gelecek olan ve ayrıştırılacak olan protein açılıyor. Normalde katlı halde olurken daha sonra bunun açıldığını görüyoruz. Şapka buradan başlık açık bir vaziyette proteozomun içine giriyor ve gördüğünüz gibi ne oluyor? Amino asitlerine parçalanmış oluyor. Şimdi araştırmalar şunu gösteriyor. Bazen ubiquitinin getirdiği bu ateksin 1 isimli proteinde ne oluyor? Mutasyon oluyor. Mutasyon olursa, hani birçok evrimci diyor ya, faydalı mutasyonlara bel bağlamaya çalışıyorlar. Faydalı mutasyonla evrimi sözde anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi görüyoruz bakın bir tane mutasyon. Çok sıradan bir mutasyon. Olabilen bir mutasyon. Ne oldu? Ataksin 1 isimli proteinin şekli değişti. Hemen. İlk mutasyon. Tek bir mutasyonun hemen şekli değişti. Değişen bu şekilden sonra proteozoma YubiQ'nun bağlandı. Proteozomun kapağı açıldı. İçeriye proteinin girmesi ve ayrışması lazım. Fakat girebiliyor mu? Hayır. Gördüğünüz gibi açılamıyor protein. Neden? Çünkü çok hassas olan 3 boyutlu şekli değişti. Bu deneyin yapıldığı üniversitedeki hocanın söylediği gibi birçok dokuda ve hücrede gözlemlenebilen bir mutasyon ve hastalığa yol açıyor. Şimdi bakın, sırada hemen o proteozomun biraz ayrıntılarını göstereyim ben. Evet, şimdi bu proteozomun bakın genel görünümü, o az önce YubiQ'nun bağlandığı yer. Ayrılma işlemi ilk olarak merkezde oluyor. Bu merkezde bakın hücrenin proteinin o peptit bağlarını kesen özel noktalar var. Ve burada da gördüğünüz gibi çok özel bir kapı var. Burası çekirdek kısmı. Gelen protein zincirini içeri alıp amino asitlerinden kesiyor. Ve vücut o amino asitleri alıp tekrar yeni bir protein yapıyor. Onları gözden geçirdikten sonra. Fakat burada bir kapı görüyoruz. Bu kapıyı da kontrol eden çok fazla enzimin varlığını biliyoruz. Ve eğer kapı açılırsa diğer normal protein geliyor. Ve orada degrade işlemi olmuş oluyor. Şimdi evet. Şimdi bu da diğer bir görüntü. Burada neyi görüyoruz? Proteozoma. Başka bir açıdan görüyoruz. Bakın geldi. Bunlar YubiQ'nun proteinleri. Bu da ataksin 1 isimli protein. Bu şemada bu şekilde gösteriliyor. İçeri alındıktan sonra sürekli hareket eden bir yapı bakın proteozom. O bağışıkla hareket ediyor. Ve protein buradan içeri doğru giriyor. İçeri doğru girdikten sonra ne oluyor? Monomerlerine burada ayrıştırılıyor, parçalanıyor. Gördünüz mü? Amino asitlerine burada ayrıştırılıyor. Bu da farklı bir açıdan görünümü. İnşallah. Şimdi burada biz ne görüyoruz? Şurada bir fabrika var. Proteozom var. Bu proteozomun bu başlığı YubiQ'nu özellikle tanıyacak olan birçok protein dizisinden oluşmakta. Bunun bilgileri DNA'da ayrı ayrı var. Bu başlık canlı bir madde gibi hareket edip YubiQ'nu gördüğü anda hareketleniyor, harekete geçiyor. Yani elektrikle çalışan mesela bir miksere siz elektriği verdiğiniz an ne olur? Mikser dönmeye başlar değil mi hızlı bir şekilde? Proteozomun başlığındaki işlem de aynı bunun gibi. YubiQ'nun elektrik gibi. Verdiğimiz zaman hemen hareket başlıyor. Devamında ise yerine yanına taşımış olan proteinin kapaktan içeri doğru alınıp çok hassas kapıdan içeri geçip tam da işte bu merkeze gelip tam merkezde peptit bağlarının kesilerek amino asitlere ayrıldığını görüyoruz. Ve buradaki her aşamadaki her ayrı renkli kısım ayrı birer protein, ayrı birer fabrika. Bunların şimdi hepsinin bilgisi nerede var? Sadece DNA'da var. DNA'da bu proteinlerin hepsinin bilgisi var. Ayrı ayrı yerlerde. Ama vücut hangisinin ne zaman sentezleneceğini ve nerede kullanılacağını bilip ona göre hareket ediyor. Ve DNA'nın farklı yerlerinden proteinleri sentezleyip bir araya getirip makine yapıyor. Hani puzzle'lar oluyor biliyorsunuz. Bunlar 500 tane, 1000 tane ayrı küçük parçadan oluşan bilmeceler oluyor. Yapbozlar oluyor. O parçanın nereye ait olduğunu nasıl buluyor insanlar değil mi? Araştırıp öncelikle resmin tamamını bir görüyor. O parçada resmin tamamına neredeyse yapbozla da oraya getirip koyuyor. Bizim vücudumuzda da buna benzer bir işlem var. Ama resmin tamamı hiçbir zaman görünmüyor. Yani bir tane mesela protein var ama bunun ne işe yaradığını nasıl anlayacaksınız? Anlayamazsınız. Ki 100 bin çeşit protein var vücutta. Ve her birinin nerede çalıştığı ve farklı özellikleri var. Nerede yapıldığı da bilinmiyor. Yani nerede ne işe yaradığı gözle bakınca anlamıyorsunuz. Çünkü birbirine çok benziyor birçok protein. Genel bir resim de yok. Genel bir proje de yok. Bu protein şurada kullanılır, o protein burada kullanılır diye. Ha o zaman onu götürüp oradaki genel şemaya bakıp onu oraya aktaralım gibi öyle bir konu da yok. Ama üzerlerindeki özel sinyalle sentezlenmesi gereken zamanda sentezlenmesi gereken miktarda sentezlenip işin olacağı yere getirilip bir makine oluşturuluyor karşımıza. Proteozom oluyor. Veya başka hücre çeperinde bir kapı oluyor. Veya nükleusta bir kapı oluyor. Binlercesi bir araya gelip bir makine oluşturuyorlar proteinleri. Maşallah. Ama bu proteinlerin her birinin binlercesinin bir araya geldiği zaman oluşacak büyük kompleks Bu bir arabayı oluşturan binlerce parçanın bir araya gelmesi gibi. Nasıl o arabayı oluşturan binlerce parçayı akıl ve şuur sahibi yüzlerce belki binlerce bilim adamının, teknisyenin bir araya getirdiğini görüyorsak çok ince hesaplarla, vücudumuzda da 100 bin tane ayrı çeşidi bulunan proteinin bir araya geldiğinde oluşan bu kompleksler çok üstün bir akla sahip olan Yüce Rabbimiz Allah tarafından en başından beri ortaya yaratılmakta ve insanların göz önünde serilmekte inşallah.
Evet, yani bu o kadar hassas sistemler ki bunlar böyle. Yani bu sistemin kompleksliği zaten bize onun en baştan itibaren böyle olması gerektiğini ve böyle olduğunu ispatlıyor. Aksi takdirde olamıyor. Mesela proteinlerin katlanmasından hep bahsediyoruz. Üç boyutlu bir katlanma şekli var. Ve sadece bir şekilde katlandığı zaman fonksiyonel oluyor bir protein.
Evet.
Katlanmadığı zaman peki ne oluyor? Yani yanlış katlanabilir mi? Var, evet, yanlış olabiliyor hakikaten katlanmaları. Çok ilginç hastalıklar ortaya çıkıyor. Ağır hastalıklar ortaya çıkıyor. Mesela bir örnek verelim. Bazı nörodejeneratif hastalıklar. Mesela Alzheimer hastalığında bu şekilde katlanması bozuk olan proteinler ortaya çıkabiliyor. Amiloid fibrilleri gibi. Bir de prion denen yanlış katlanmış proteinler var. Bunlar mesela işte o deli dana dediğimiz hastalık bundan oluyor. Yani normalde protein, bakın, sadece yanlış katlanmış. Amino asit dizilimi doğru. Yanlış katlandığı için prion kelimesi zaten iki tane kelimeden oluşuyor. Proteinaceous ve infectious. Yani protein ama enfekte ediyor insanı. Bir hastalık meydana getiriyor. Niye? Sadece yanlış katlandığı için. Peki doğru katlanması nasıl? Yani sınırsız alternatif arasında bir şekilde doğru katlanması gerekiyor. Yanlış katlandığı zaman işte beyindeki sinir sisteminde böyle bir protein oluştuğu zaman bu enfeksiyon meydana getiriyor ve deli dana hastalığı dediğimiz, Creutzfeldt-Jakob denen böyle yine nörodejeneratif hastalıklar ve öldürücü hastalıklar meydana getiriyor. Bunu bulan adama da Nobel ödülü verdiler. Stanley Prusiner diye. California Üniversitesi San Francisco'da. Ben de oradaydım o sırada. Beraber çalışıyorduk zaten. Hasbelkader o sene Nobel ödülü 97'de aldı Nobel ödülünü. Biz 97'de beraber değildik ama 89 senesinde Nobel ödülü yine o üniversiteye gelmişti. Onkojenlere bulan adamlara gelmişti orada. Yani bakın, bir tane proteinin yanlış katlandığından yaptığı hastalığı bulan adama Nobel ödülü veriyorlar.
Çok büyük bir ödül.
Adam bunu yani keşfetti diye böyle göğsü gere gere geziyor ortalıkta böyle Stanley Prusiner. Stanley gel diyorduk, geliyordu, gidiyordu, gidiyordu. Yani öyle birisi işte zaten normal. Ama onu bulduğu için Nobel ödülü veriliyor. En büyük ödül veriliyor, bilimsel ödül. Onun sahibi olan Allah inşallah. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Övgü alemlerin Rabbi olan Allah'adır inşallah.
İnşallah.
Çünkü priyonu da yaratan, bu protein sistemini yaratan, proteinleri bir araya getiren, önce yapan, sonra parçalayan sistemi yaratan Allah'tır inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Yerin, göğün ve ikisi arasında olanların Rabbi olan Allah'tır inşallah. Yanlış katlanmada bu oluyor. Diyorlar ki bu adam aşama aşama oluştu. Olamaz zaten. Bakın, katlanma aşama aşama olamıyor. Yani trilyon tane ayrı farklı katlanma şekli var. Bir tanesi işlevsel. Aşama aşama olamaz o zaman. Deneme yanılma metoduyla olamaz. Hatta bilgisayara veriyorlar bunu. Dünyanın en büyük bilgisayarı, IBM firmasının ürettiği, saniyede katrilyon işlem yapıyor. Bir sene sürüyormuş. Proteinin nasıl katlandığını bilebilirse, o da yani bulabilirse, bir sene işlem yapması gerekiyor. Bir sene boyunca. Halbuki hücrede milisaniye, nanosaniye içerisinde tık diye katlanıyor. İşte bu mesela sistem mükemmel bir sistem değil mi? Protein alıyor, içine geçirirken onu kesiyor tam olması
Evet.
gereken yerlerden. Bunun bir amacı var. Bir amaç için üretildiği çok belli. Nedir o amaç? Proteinin amino asitlerini parçalayıp onların tekrar yeni protein yapımında kullanılması. Amino asit ortadan da kesebilirdi. Niye iki amino asit arasından kesiyor peptit bağından? Çünkü Allah peptit bağlarıyla bağlandığını bilen Allah, onu yaratan Allah yine peptit bağlarından ayırıyor onları. Amino asitler bozulmadan ki tekrar kullanılabilsin. Bakın, her aşamasında bir akıl olduğunu görüyoruz. Bu da Allah'ın aklı inşallah.
İnşallah,
Şimdi
inşallah.
bunun mesela mutasyonun olduğunu savunuyor evrimciler. Değil mi? Tesadüfen olacaktı. Bu tesadüfen bu sistem olacakmış. Sadece Onur Hocam'ın gösterdiği sisteme bakalım şimdi. Peki diyorsun, o zaman yani madem öyle olduğunu iddia ediyorsun, bütün canlıların şeylerin faydalı mutasyon örneği ver. Dawkins'e sorduğun zaman zaten havaya bakıyor. En uyanıkları o aslında Dawkins. Yani olmadığını çok net biliyor ve hiç şey etmiyor bile, koz vermemek için susuyor. Yayını durduruyor sonra. Çünkü bunların bildiğini o da biliyor. Ama böyle daha şey evrimciler, ne evrimciler? İşte öyle. Onlar yani daha öğrenci konumunda olanlar. Onlara sorduğun zaman örnek vermeye kalkıyorlar. Ona bakalım. Bir biri alabilir miyiz? Bakın şimdi. Faydalı mutasyona kendince örnek verecek. Tabii ki verdiği örnek yanlış olacak. Bir kere faydalı mutasyon yok. Ya bu bir genelleme. Biliyoruz. Nereden biliyoruz bunu? Hem deneylerden biliyoruz. Hem gözlemlerden biliyoruz. 60 yıl deney yaptılar. Faydalı mutasyon olduğunu gösterebilmek için. Hiç gösteremedi. Yani yok. İkincisi, genetik ve moleküler biyolojiden biliyoruz. Mutasyonla genetik bilgi ekleyecek bir mekanizma yok. Mantığa da aykırı bu, bilime de aykırı. En baştan itibaren var olan genetik bilginin kopyalanması işlemleri var hücrenin içerisinde. Öyle yaratılmış. Bakın ne diyor şimdi.
Bu kadar öldürücü mutasyon hala var. Zira faydalı. Neden faydalı? Heterozigotlar.
Şimdi burada sıtmadan bahsediyor. Sıtma bir enfeksiyon hastalığı. Bir parazit giriyor insanın alt yuvarlarının içerisine. Orada hayatının bir kısmını tamamlıyor. Ondan sonra gidip enfeksiyon meydana getiriyor. İşte karaciğeri tutuyor. Ateşli bir hastalık getiriyor, meydana getiriyor ve öldürücü olabiliyor. Herkes bilir bunu. Sıtma hastalığı uzun süredir var. Şimdi diyorlar ki bunlar eritrositlerde hemoglobin molekülü var al yuvarlarda. Bir tane mutasyon meydana geldiği zaman bir mutasyon meydana geliyor hakikaten. Glutamik asit 6. sırada bulunan valine dönüşüyor. Valine yer değiştiriyor daha doğrusu. 2 amino asit yer değiştiriyor. Bakın bir amino asit. Kaç tane amino asiti var hemoglobin molekülünün? 4 tane zinciri var. Amino asit zincirinden oluşuyor. 2 alfa, 2 beta. 141 ve 146 tane bunların şeyleri var. Evet. Yaklaşık ortalama 150 tane amino asitleri var. Bir tane amino asit değişikliği bakın ağır bir hastalık meydana getiriyor. Homozigot olduğu zaman yani hastalık geni, ikisi de hastalık geni taşıdığı zaman, iki geni de hastalık geni olduğu zaman ne oluyor? Damarlarda tıkaçlar meydana getirmeye başlıyor. Çünkü hemoglobin kristalize oluyor. Kristalize olunca eritrositin şeklini bozuyor, deforme ediyor onu. Normalde simit gibidir eritrosit. Kenarda kalın, ortası ince böyle. Fakat kristalize olduğu zaman, bu mutasyon meydana geldiği zaman böyle orak hücre şekline dönüşüyor. Orak şekline dönüşüyor. Orak hücrenemisi denir onun için. Bir amino asit değişikliği. Damarlarda tıkaç meydana geldiği için bunların dalaklarında enfarktüsler, doku ölümleri meydana geliyor. Beyin zarar görüyor. Akciğer zarar görüyor. Zatürreye yakalanıyorlar. Bağışıklık sistemi çöküyor. Kemik iskelet sistemi çöküyor ve erken yaşta vefat ediyorlar eğer tedavi edilmezse. Yani ağır, zararlı bir hastalık bakın. Bir tane amino asit değişikliği. Ne diyor bu paşa? Tekrar dinleyelim. Paşa derken yani paşalarımız var. Onlarla karıştırmamak lazım. Neyse paşa demeyelim
arkadaş,
de.
Arkadaşlar.
Evet. Bu zat. Diyor ki bakın bir daha gösterelim.
Bu kadar öldürücü mutasyon hala var. Zira faydalı. Neden faydalı? Heterozigotlar.
Bu mutasyonun faydalı olduğunu iddia ediyor. Heterozigot örneğini vermiş. Diyor ki yani sıtmada bu hemoglobindeki mutasyon heterozigot olduğu zaman diyor. Yani bir gen normal, bir gen zararlı. Hastalık geni taşıyor. Faydalı diyor. Neden diyorsun? Şunun için diyorlar. İddiaları şu şekilde de önce anlatayım ondan sonra cevabını verelim. Yanlış tabii ki. Uydurma yani. Alakası yok. Bunlar hastalık belirtilerine yakalanmıyorlar. Ve sıtma enfeksiyonu da daha az yakalanıyorlar. Çünkü sıtma eritrositin içerisine giremiyor. Hakikaten hemoglobinde bu arıza olduğu zaman bu mutasyon sıtma eritrosit deforme olduğu için içine giremiyor. Ve ondan enfeksiyon meydana getiremiyor. Heterozigot da diyor hastalık enfeksiyonu yok. Bakın hastalık belirtileri yok. Ve aynı zamanda sıtmaya da daha az yakalanıyor. İşte sana faydalı mutasyon değil. Tamamen atmasyon. Bir kere bunların hiç sıtma şeye hastalık belirtileri olmadığı kesinlikle doğru değil. Hastalık belirtilerine yakalanıyorlar. Ne zaman yakalanıyorlar? Mesela oksijen azlığı olduğunda dağa tırmanırken veya ağır egzersiz yaptıklarında ağır hastalık krizleri meydana geliyor. Ve bir kısmında hiçbir şey olmadan da böyle hastalık belirtileri meydana geliyor. Bu birincisi doğru değil. O uydurma. İkincisi bu parazitin eritrositin içine girememesinin sebebi heterozigotlarda da yani onun verdiği örnekte de eritrositlerin al yuvarların daha fragil, daha kırılgan olmasından. Yani eritrositin senin özetle daha kırılgan hale gelmiş, sakat hale gelmiş. Hastalık belirtileri oluyor mu? Oluyor. Buna faydalı mutasyon diyor. Hocamız da buna çok güzel bir örnekle cevap veriyor kitabında. Diyor ki bu diyor kötürüm diyor, genetik olarak kötürüm olanların diyor faydalı mutasyon olduğunu iddia etmek gibi bir şeydir diyor. Yani bunlar işte daha az trafik yola çıktı, yani yürüyemedikleri için trafik kazasından doğal olarak daha az vefat ediyorlar. Başka sebeplerden vefat ediyorlar. Aslında faydalı mutasyon denebilir mi? Tabii ki denemez. Yani şunu örneklemek istiyorum. Uzun uzun anlattım ama verdikleri her örnek yalan. Çünkü evrim olmadığı için evrimin delili olamaz zaten. Öyle bir delil yok. Bu sistemin mutasyonu olabilir mi? Onur Hocam'ın anlattığı sistem. Mutasyonla meydana gelmiş olabilir mi? Ya bir kitabın mutasyonun olduğunu iddia etmekten daha saçma bu.
Evet.
Ya kitap rastgele harfleri yere atmakla, harflerin de var olduğunu varsayarak, yani aminositlerin var olduğunu varsayarak, onlar için de enzimler gerekiyor. 40 tane ayrı protein gerekiyor. O da proteinsiz, hücre olmadan olmuyor aminosit de. Yani daha da başında çöküyor aslında evrim. Hadi aminositlerin var olduğunu düşün, yere attığın zaman bundan protein olur mu? Tabii ki olmaz. Doğada hiçbir şekilde olmuyor. O bitiriyor zaten evrimi. Neticede işte faydalı mutasyon yok. Mutasyonların %99'u zararlı. Yani %1 oranında nötral olabilir. Yani sessiz mutasyon. Mutasyon oluyor ama bir rahatsızlık, görünür bir rahatsızlık meydana gelmiyor. Ama bu faydalı bir mutasyon değil. Yani genetik bilgide bir artış yok. Yeni gen yok, yeni protein yok, yeni organ, yeni tür yok. Yani evrim yok hiçbir şekilde.
İnşallah.
Zaten onun için Richard Dawkins kesinlikle örnek veremiyor. Hepsinden daha iyi biliyor bunların. Yani bunlar
evet.
Yani normal ağababaları var bunların. Ağababaları hocamızdan fellik fellik kaçıyor. Yani Türkiye'deki ağababalar Ali Demirsoy, Celal Şengör kaçıyorlar. Yurt dışında Richard Dawkins, Douglas Fitton o kürsüden koşarak kaçtı falan önümüzden. Bunları buluyorlar böyle işte Darwin Kıraathanesi'nden mi? Nereden topluyorlar? Getirip konuşturuyorlar. Bunlar da böyle gariban gariban hiç bilgili olmadıkları konular. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne genetik biliyorlar, ne moleküler biyoloji. At baba at. Sonra hadi gelin diyorlar. Yanındaki stüdyoda duruyorlar. Karşımıza çıkın. Yok çıkamayız diyorlar. Ne yapıyorsunuz orada? Masanın altında saklanıyoruz diyorlar. Siz gidin öyle çıkacağız binadan. Hakikaten biz nereden bildikten sonra çıkıyorlar.
Evet, çok garip hakikaten. Mutasyondan bir şey umacağına biz diyoruz ki bak bu zaten çok büyük gerçek. Allah var. Her şeye gücü yeten. Her şeyi kapsayan. Hiçbir zaman adaletsiz olmayan. Her zaman en sonsuz ve en adaletli olan. Gerçek sevginin kaynağı ve her şeyi seven, herkesi inşallah sevginin gerçek kaynağı inşallah. Allah var, o bizi yarattı. Bütün her şeyi o biliyor. Ona döneceğiz inşallah. Her şeyin kaynağı o diyoruz. Yok diyor, mutasyon olmasını ben tercih ediyorum diyor mesela. Mutasyon ne diye baktığınızda tesadüfün, yani rastgele olacak bir mekanizmanın çok çok gelişmiş bir sistemin bir parçasını tamamlama ihtimali diyor. Adam zaten mutasyonun faydalı olduğuna inanmıyor. Mutasyonun faydalı olma ihtimaline inanıyor. Mutasyonun faydalı olmanın o da biliyor. Ama ya faydalı olursa diye çok ütopik ve hayali bir şeye ve mantıksız ve bilim dışı bir şeye. Bu bilimin sınırlarının, bilimin sınırları çok geniştir. Bu düşünce bilimin bütün sınırlarının, tamam bütün sınırlarının dışında, hayalin içindeki bir şey bu. Mutasyonun faydalı olmadığı ortadayken mutasyonun bir şekilde çok çok gelişmiş bir sistemin bir parçasını inşa etme ihtimaline inanıyor. Neye karşı? Haşa yüce kudreti, üstün kudreti olan Rabbimizin varlığına karşı. Öne sürdükleri tez bu. Bu nedir? Bu çok büyük bir mantık acizidir. Çünkü gerçek bilim, gerçek bilim insanı, gerçek mantık sahibi, objektif düşünen, gerçekten laboratuvarda deneyler yapıp, gerçekten bu deneyleri somut bilimin dışında insanlara ispatlarıyla ve deneyleriyle birlikte sunabilen her bilim insanı zaten Allah'ın varlığını kabul eder. Bunu akılla bakan herkes bütün bilim adamlarının söylemlerinde bulur. Mesela açsınlar mesela internette. İnternet çok büyük bir nimet. Ahir zamanın bir nimeti. Dabbetül Arz'ını açsınlar. Orada birçok ünlü profesörün yaptığı sunumu görüyorsunuz. Bu sunumların sonunda her zaman için mesela başlangıçta evrimsel açıdan anlatıyoruz diyor. Bu enzim evrimsel açıdan oluşmuştur. Böyle olduğunu sanıyoruz diyor. Sözde her zaman için bir evrim iması var. Ama bilimsel hakikatler açıklanmaya başladıktan sonra enzimin yapısı, enzimi oluşturan amino asitler, amino asitlerin molekül dizilimleri, moleküllerin arasındaki bağlar, onların çok çok fazla varyasyondaki katlanma olasılıkların içerisinden doğru olanın seçilmesi sadece. Bütün bu işlemlere baktığımızda neden oluyor ve kim yapıyor sorularının geçtiği yerlerde bilim adamı artık evet burada Allah'ın yarattığını düşünebiliriz diyor mesela. Çünkü artık başka bir şey yok orada. Orada başka bir şey düşünemezsin. Yani zaten mantık yani akıl, şuurla ancak Allah'ın varlığını orada görürsün. Ancak Allah yarattı diyebilirsin. Ancak bu Allah'ın hikmeti, işte biz burada yüce yaratıcımızın bir sebebini görüyoruz diyebilirsin. Yani yaratma Allah sebeple bilinir inşallah. Hocamızın öyle bir kitabı var zaten. O da oradaki bir sebeptir ve ancak onu yaratan Allah'ın varlığını bize gösterir. Bu zaten somut bilimin, teknolojinin, medeniyetin, sanatın, yüksek ahlakın, yüksek kültürün geldiği nokta bu zaten. Tamam mı? En üst noktasında zaten geldiğinizde siz en iman eden, değil mi? Mümin, Müslüman bir insan yolundasınız demektir. Kalitenin, sanatın, medeniyetin, bilimin inşallah en zirve yaptığı yer neresidir? İslam dinidir. Zaten hani bilimi din emrediyor, Allah emrediyor. Dolayısıyla bilimsel olarak zaten Allah'ın varlığının kabul edilmesi son derece doğal. Çünkü Allah yaratıyor bilimi. Biz daha rahat anlayabilelim diye Allah'ın varlığını. Ya yoksa mesela bilim olmasa mesela şimdi o kadar icat yapılmasa fotosentezin ne olduğunu bilebilir miydik? Bilemezdik. Fotosentez olmadığı zaman canlılığın olmadığını bilebilir miydik? Ve onu yapan bitkilerin fotosentez gibi mekanizmayı nasıl yaptıklarını görüp maşallah bu Allah'ın bize sunduğu bir nimettir diyemezdik. Çünkü görmediğimiz bir şeydi. Bunlar birkaç asır önce bilinmiyordu. Ama şimdi biliyoruz ve diyoruz ya Allah yarattı diyoruz. Mesela size bitkilerin yaptığı akıl alameti gösteren bir video göstereyim. İkiye alabilir miyiz? Orada da mesela aynı konu var. Bakın şimdi burada sarmaşıklar. Şimdi sarmaşık dediğimiz bir bitki, yine yeşil, yine fotosentez yapıyor. Hücrelerin birleşmesiyle oluşan bir yapı. Bakın gözü yok, kulağı yok. Şimdi tırmanıyor sarmaşıklar, biliyorsunuz. Duvarlara tırmanır, ağaçlara tırmanıp sarılırlar. Bu sarmaşığın bir dalının küçük bir uzantısının ucundaki yapı yapışkan bir madde salgılıyor oraya. Ve ağacın o bölümünde yapıştırıyor, tutturuyor kendisini ve daha yukarılara çıkmaya başlıyor. Gözü yok ama ağırlık ne biliyor, yukarısı neresi biliyor. Ve ayrıca bazı dalları var. Onlar da sivri uçlu el gibi, bakın pençe gibi hareket yapıyor. Görüyor musun? Çekiyor kendini bak. Ama bak gözü yok, kası da yok, kas da yok. Yani insan gibi, başka diğer canlılar gibi bir şeyi tutup çekemez, hissedip çekemez onu. Hissetmeden çekiyor. Su var içerisinde onun. Sarmaşığın içinde su var. Suyun basıncını kullanıyor ve bu hareketler yapıyor. Ve bak yetmiyor. Bak şimdi sarmaşık bir ağaçtan başka ağacın dalına çıkacak. Hareketleri biliyor musunuz? Bu hızlandırılmış görüntü. Çok hızlandırılmış görüntü. Kement atar gibi bir yere atıyor. Ve ne akıldır bu? Nereden biliyorsun? Düğüm atıyor bak. O iyice sıkıyor. Ya bunu insan mesela düşünür, akleder değil mi? Gözüyle görür, sağlam olsun der. Çeker eliyle, kuvveti hisseder. Böyle daha sağlam oldu der. Ve o şekilde gücü karşılar. Sarmaşığa bak ki hiçbir şekilde gözü yok kulağı. Ve en sonunda bak böyle güzel bir de çiçek açıyor en tepesinde. Güneşin zirve yaptığı noktaya ulaştıktan sonra. Ay maşallah. Değil mi yani burada bak bunların hepsi bitkinin DNA'sında evet genlere kayıtlı olduğunu görüyoruz. Ama DNA onu yapan aklın bir ürünüdür. DNA bir projedir. Proje kendi kendine olur mu? İnşaat yapılmadan önce projesi çizilir, doğru. Değil mi? Projeye göre inşaat yapılır. Projeyi de mühendisler çizer. Birçok bilim dalını kullanır. Binanın taşımasını, viskozitesini, duvarın içindeki betonun, demirin betonla olan alkalin yapısının hesaplanması vesaire. Ona göre proje yapılır. Ona göre de inşaat yapılır. Ama proje çok detaylı ve çok hassas olmalıdır. Canlılardaki DNA projesi ise insanların yaptığı her projeden çok daha fazla kompleks ve birbirine girift mekanizmalardan oluşur. Ve karşımıza biz hep harika, harika ve kusursuz ve uyum içinde canlılar görüyoruz. İşte biz o DNA'nın yapıcısına, o DNA'yı oraya koyan üstün yaratıcı Allah'a inanıyoruz. Ve onun varlığını söylemek de bugün anlaşıldığı üzere bilimin ortaya çıkardığı, yani bilimin ortaya çıkardığı değil de bilimin bütün dallarıyla Allah'ın varlığı da artık görünür hale, ispat edilir hale gelmiştir. Allah vardır. Bugün bilim dalları da bize her zaman için Allah'ın varlığını göstermektedir. İnşallah en medeni, en üstün ahlak inşallah budur. En güzeli budur yani inşallah.
Bu mutasyonlardan biz delil verelim de yine böyle genelde çünkü bazen insanların kafası oradan karışıyor. Evrimciler hep şöyle bir taktik izlerler. Kimsenin anlayamayacağı ve aksini ispat etmeleri zor olduğunu veya imkansız olduğunu düşündükleri zaman ortaya bir yalan atarlar. Halbuki delil getirmeleri lazım. Yani bilim adamı her zaman bir hipotezle ortaya çıktığı zaman mutlaka bunu delillendirmek zorundadır. Halbuki delilleri yok. Dikkatli okunduğunda yani bilimsel olarak dikkatli gözden geçirildiğinde ne kadar arkasının boş olduğu hemen gözüküyor. Mesela şimdi faydalı mutasyona hiç örnek getiremiyorlar. Birkaç tane ileri sürdükleri klasik örnekleri vardır. Mesela insanların bir kısmı, yani bazı toplumlarda yarı yarıyadır bu böyle. Laktoz intolerans diye bir durum vardır. Yani süt içtiği zaman böyle gaz yapar, rahatsızlık meydana gelir. Bunlarda laktoz intolerans denen bir durum oluşuyor. Şuna bağlı oluşuyor. Otomatik bir kapama sistemi var. Yani bebek emzirildikten sonra bunda laktaz enzimi, yani laktozu parçalayan, sütün şekerini parçalayan enzim bol miktarda üretiliyor genlerinde. Bu bir özellik. Bütün insanlar sahip bu özelliğe. Fakat daha sonra sütten kesildikten sonra normal besinlerle beslenmeye başladığı için otomatik bir kapama sistemiyle bu mükemmel bir sistem laktaz enzimi boşa israf edilmesin diye ihtiyaç olmadığı için yapımı durduruluyor. Bazen bu sistemde bir mutasyon meydana geldiği zaman yani zaten var olan mükemmel bir sistemde arıza meydana geliyor ve laktaz enzimi bolca üretilmeye devam ediyor. Bu kişi de sütü rahatlıkla sindirdiği için diğer insanlara kıyasla, laktaz enzimi olmayanlara kıyasla daha az rahatsız oluyor. Bunu faydalı mutasyon gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki bakın burada yeni bir gen, yeni bir enzim, yeni bir protein var mı? Yok. Zaten var olan bir sistemde genetik bilgi kaybı söz konusu, evrime delil olamaz. Bir. İkincisi biraz önce bahsettik, orak yüce anemisi. Yeni genetik bilgi var mı? Yok. Evrime delil olabilir mi? Yok. Mesela HIV, yani bu HIV virüsüne karşı, AIDS hastalığına karşı dirençli olan mutasyona sahip insanlardan bahsediyorlar. CCR5 denen bir tane reseptör var. Bu reseptör lenfositlerde bulunan, T lenfositlerinde ve virüsün hücrenin içerisine girdiği kapı. Bu kapıda diyorlar bir mutasyon olduğu zaman bu kişi HIV hastalığına daha az yakalanıyor. Doğru. İşte diyorlar bu size faydalı mutasyon. Bakın fayda getiriyor. Adam da HIV'ye daha az yakalanmıyor mu? Yakalanıyor. Bu da doğru değil. Bir kere bu reseptörde bir mutasyon meydana geldiği zaman biz hep şuna bakarız. Genetik bilgide artış var mı yok mu? Yok. Zaten var olan bir genetik bilgide kayıp söz konusu burada. Yani o hücre sakat hale geliyor. Ve sakat öyle sakat hale geliyor ki o hücre. Bu kişilerde şimdi araştırmalar bunu gösterdi. Ki Nature dergisinde de yayınlandı. Bağışıklık sisteminde bir bozukluk meydana getirdiği için bağışıklık sistemi hücresinin reseptörü bu. Sklerozen kolanjit diye çok ciddi bir hastalığa yakalanıyorlar. Ölümcül bir hastalık. Bu hastalığa yakalanıyorlar. Bağışıklık sistemindeki bu bozulmadan dolayı. Aynı zamanda hepatit C enfeksiyonuna daha sık yakalanıyorlar. Yani rahatsızlık meydana getiren bir şey. Kazanç değil, kayıp meydana getiriyor. Kaldı ki ayrıca diğer söyledikleri de doğru değil. CCR5 reseptörü hücrenin girişi ama aynı zamanda hücrenin bir tane daha girişi var. CR4 denen ikinci bir giriş daha, yolu daha var. Yani dolayısıyla CCR5 mutasyonuna sahip olan kişiler HIV aslında hiç yakalanmıyor değiller. Aksine yakalanabiliyorlar. Diğer yerden de girebildiği için virüs. Yani iki yönden de doğru değil. Başka bir örnek verelim. Mesela Milano mutasyonu deniyor. Şimdi Milano'da özellikle bir bölgede yaşayan bazı kimselerde 2000'li yıllarda yapılan araştırmada bir mutasyona bağlı olarak HDL diye bir şey vardır. Yani insanlarımız duymuştur bunu. Kolesterolü, iyi kolesterol denir buna. Damarda biriken kolesterol atıklarını temizlemektir bunun görevi. Çöpçü diye hatta nitelendirmesi yapılır böyle. Bunlar da meydana gelen bir mutasyonda bakıyorlar bu kişilerin hem mutasyonu var hem de damar sertliği daha az gelişmiş. Halbuki bakın burada da yine mutasyon, bu mutasyon faydalı mutasyon örnek olamaz. Çünkü bunların HDL'de lipoproteinleri bir araya getiren bir protein var. Bu proteinde mutasyon olduğu zaman ki bu kişilerde böyle bir mutasyon olmuş. Bu bir araya gelen proteinleri, lipoproteinleri bir araya getiren proteinde bozukluk olduğu için HDL'de bir spesifisite yani yaptığı işe yönelik bir fonksiyon kaybı söz konusu. Ama bu mutasyondan dolayı aynı zamanda antioksidanlığı da artmış. Fakat önemli olan burada yine bakın genetik bilgide kayıp söz konusu. Zaten çok fonksiyonel olan bir proteinde gelen meydana gelen mutasyon genetik bilgide kayıp olduğu için bir spesifisite kaybı söz konusu oluyor burada. Yani burada bir genetik bilgide artış var mı? Yok. Yeni gen var mı? Yok. Yeni protein var mı? Yok. Zaten bu protein en baştan beri en mükemmel şekilde yaratılmış Allah tarafından. Dolayısıyla bu da faydalı mutasyon örnek olamaz. Zaten evrimciler şunu yapıyorlar genelde. Mesela bir şeyin faydasını gösterdikleri zaman bir mutasyona bağlı hakikaten küçük bir şeyde bir fayda olabiliyor. Ama arkasında çok büyük bir zarar oluyor. O zararı gizliyorlar. Mesela Lenski deneyleri var. Adam kafayı takmış Michigan Üniversitesi'nde 20-30 yıl deney yapıyor. Bakterileri böyle mutasyona uğramış bakterileri donduruyor. Şey diyor, donduruyu üretiyor böyle. Onlara bakıyor yani ne olmuş bunlarda diye. Bunun böyle insanlara evrimcileri dinleyin. Ya Lenski deneyleri var işte diyorlar faydalı mutasyona. Hiçbirinde faydalı mutasyon yok onların. Hepsinde olan mutasyonlarda mutlaka bir genetik bilgide kayıp söz konusu. Bazen bunu bilim adamları başta ne olduğunu tam olarak ortaya koyamıyorlar. Sonradan ortaya konuyor. Veya gizliyorlar. Yani sahtekarlık yapıyorlar alenen Darwinistler. Bakın bir örnek daha vereyim. Naylon oligomerlerini parçalayan bir bakteri bulundu. Japon bilim adamları. Bu naylon fabrikaları. Naylon tabii insanlık tarafından 20. yüzyılda kullanılmaya başlayan bir sentetik madde. Bununla beslenen bakteriler buldular naylon fabrikalarının atıklarında. Flavobacterium denen bir bakteri. Pseudomonas da deniyor. Flavobacterium. Naylonu daha önce parçalayıcı özelliği olmadığı düşünülen bakterinin sonradan parçaladığını gözleyerek dediler ki bakın yeni bir enzim var bunda. Sonradan ortaya çıkmış yani yeni genetik bilgi. Daha önce bu genetik bilgiye sahip değil. Naylonu parçalayabiliyor. Bu doğru değil. Bakın bilim adamının şöyle olması gerekir. Yani her iddiayla ortaya çıktığında mesela bunu diyorsa eğer bunda yeni bir protein var. Yeni bir enzim var. O bakteride o enzimin, o proteinin olmadığını, daha önce olmadığını ve sonradan kendi kendine olduğunu kanıtlaması lazım bilimsel olarak. Yani iki tane bakteri şekli olacak. Biri önceki hali, biri sonraki hali ve arada bu kendi kendine olmuş. Bunu ispatlayabilmesi lazım. Olabilir mi? Olamaz zaten. Biz bunu biliyoruz bugün. Bunu hiçbir şekilde ortaya koyamıyorlar. Çünkü yeni genetik bilgi tesadüfen asla oluşmaz. O kadar karmaşık bir şey ki genetik bilgi kompleks ki genlerin yapısı, fonksiyonel protein ne demek? Hayal bile edilemiyor. Yani insanlar yapamıyor bunu. Yani düşünemez bile. Nitekim o bakterilerde de sonradan ortaya çıktı. Hep böyle oluyor zaten. 3 tane enzim var bunların. E1, E2 ve E3 dedikleri. Bakıyorlar bu enzimlerde bunlara işte naylonaz A, naylonaz B, naylonaz C ismi veriliyor. Mesela E2 enziminde bakıyorlar bir mutasyon olmuş. Enzimin özellikle aktif bölgesinde enzim sakat hale gelmiş. Enzim sakat hale gelince bakıyorlar bu enzim spesifisitesi kayboluyor. Biraz önceki örnekte olduğu gibi. Yani bu molekülleri parçalarken birdenbire daha geniş yelpazedeki moleküllere karşı etkili olmaya başlıyor. Etkinliği düşüyor, yelpazesi büyüyor. Nasıl oluyor ama bu? Mutasyonla, genetik bilgi kaybıyla sakat hale gelmekle. Hani burada evrim? Yok. Bıraksınlar bu işleri. Biz varken burada, hocamız varken, biz Allah'ın izniyle talebeleri olarak hocamız yetiştirdi bizi. Darwinizme, Marvinizme geçit yok, bitti.
Tabii.
Öyle yok, sıtma bilmem ne falan hikaye anlatmayacaklar. Hocamızın eli havada. Kafayı çıkaran, kıpırdanan oldu mu bilimsel olarak geliyor yani. Zaten aparkatla bitirmişti hocamız işi. Öyle yani iki ayı bıraksınlar, öyle bir şey yok. Faydalı mutasyon olamayacağını bilimsel olarak biliyoruz. Hem mantığa aykırı, bilimsel gözlemlere ve deneylere de aykırı. Adamlar 60 yıl deney yaptılar ya. Yani evet. 60 yıl dünyanın parasını harcadılar. Bu hep böyle oluyor. Muazzam para kaybı, iş kaybı ve binlerce sahtekar makale yazıyorlar. Hepsi sahtekarlıkla dolu. Örtbas ediyor yani, söylemiyor. O ortaya çıkan zararı gizliyor. Böyle minik bir fayda gördüğü zaman hemen o fayda şey diyor. Arkasında öyle bir zarar hale gelmiş ki sakat oluyor. Antibiyotik direncinde de öyle. Bakteri diyorlar ki antibiyotiğe dirençli oldu. Kardeşim onun ribozomu sakat hale geliyor. Veya taşıyıcı proteinleri var. Taşıyıcı proteinleri sakat hale geldiği için antibiyotik hücrenin içine giremiyor. Ama taşıyıcı protein ne yapıyor? Hücreye faydalı olan birçok materyali hücrenin içerisine taşıyor. Yani sakat hale geliyor bakteri. Sakat bakteriyi al sana faydalı mutasyon diyorlar. İleriye doğru gittin. Neresi ileri doğru gitmiş? O antibiyotiği kaldır ortamda. O bakteri sağlıklı bakterilerle rekabet edemiyor. Çünkü sakat. Yani sakat olduğu için antibiyotiğe direnç kazanmış.
Evet.
Bunun neresi faydalı mutasyon değil. Onun için o Dawkins çok uyanık.
Konuşma hiç.
Dur onu gösterelim. Şimdi göstermemiz lazım. Dawkins çünkü 20 saniye havaya bakıyor. Çok önemli bu.
Hazırım.
Birazdan hazırlayacağım. Evet.
İkinci yarıda da gösterebiliriz.
Evet, ikinci yarı.
Tamam, peki veya oldu.
Şimdi kısa galiba bir... buldum. Çok kısa. Hemen gösterelim sıcağı sıcağına ki.
Pardon, tamam, sonra peki bulacağım. Oldu. İkinci yarıda o zaman videomuzda evet. İnşallah başlayacağız. Kısa bir ara veriyoruz şimdi inşallah. Evet sayın izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Dawkins'in videosunu göstereceğiz şimdi.
Evet inşallah.
Değil mi hocam? Hazırsın.
Hazır. Evet. Şimdi Dawkins'e diyorlar ki ya bize bir tane faydalı mutasyon örneği gösterir misin? Evine gitmişler. Kendisi de söylüyor zaten bunu. Evet diyor, evime geldiler diyor. Bu soruyu sordular diyor. Bu soruyu diyor sadece yaratılışlar sorabilir diyor. Bir yaratılışın sorduğunu anladım diyor. Şimdi bakalım ne cevap veriyor. Bakın diyorlar ki bize genetik yapıdaki bilgiyi arttıran, evrimin bütün iddiası bu. Yeni genetik bilgi olacak mutasyon sonucunda. Halbuki bu imkansız. Yani genetik ve moleküler biyoloji bilgimiz bize ve paleontoloji bunun imkansız olduğunu gösteriyor. Olmadığını ve imkansız olduğunu. Bir tane örnek verir misiniz? Diyorlar ki trilyonlarca örnek olduğunu iddia ediyorlar. Bütün kitaplarında mutasyonların faydalı olduğunu savunuyordu bugüne kadar Dawkins. Saat tıklamaya başlıyor. Ve bakın kaydı durduruyor. Cevap veremiyor. 20 saniye cevap veremedikten sonra da kaydı durduruyor. Şimdi Dawkins biz evrim yoktur diyor açıkçası. Yani bir tane bile faydalı mutasyon yoksa, çünkü evrimin bütün iddiası bu. DNA'da diyorlar meydana değişiklik meydana getirecek. Tek mekanizma mutasyondur. Mutasyonlarla türler diğer türlere dönüştü. Ve canlılık tesadüfen başladı diye iddia ediyorlar. Bir tane örnek verdiğince de veremiyor. Ya Darwinizm'in olmadığını çok iyi biliyor aslında. Dawkins. Ama savunmasının sebebi ateizmin ayakta tutabilmek için. Yani ateizm olmaz yoksa Darwinizm çöktüğü anda, ki çöktü Allah'ın izniyle. Yani Darwinizm olmasa ateizmin bir dayanağı yok ki. Neye dayandıracaklar ateizmi? İşte en büyük yalanı bu. Yani tarih boyunca tabii ateizm olmuş ama şimdi tesadüf bir bilimsel bir şey gibi sunmaya çalıştılar. Darwinizm bu. Ama Darwinizm'den önce de var tabii yani putperestlik. Mesela bizi haşa güneş yarattı diyor. Güneşe tapıyor adam. İşte tahtadan heykellere tapıyorlar. Burada 21. yüzyılda haşa adamlar tesadüfi ilah edinmişler. Tesadüfe tapıyorlar. Cansız atomlara. Doğaya tapıyorlar. Doğa bizi yarattı diye. Öyle şey olur mu? İşte nitekim olmadığını da zaten çok net olarak ortaya koyuyor. Bakın dinle ilgili sözleri de var Dawkins'in. Onu da görelim. İnsanların dini hislerini silip atmak çok zor görünüyor diyor. Kendi içinde ne var bu? İnsanlar diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Vicdanları kabul ettiği halde diyor. Allah'ın varlığını vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler. Bu da bana biraz üzüntü veriyor diyor. Yani vicdanen biliyor Allah'ın varlığını. Ama vicdanıyla da çatıştığı için işte söylüyor. Bana üzüntü veriyor diyor yani bu. Kesinlikle diyor dinin aşırı derecede bir dayanıklılığı var. Yani vicdanen Allah'ın yarattığını çok net biliyor. Ve bunun atamadığını söylüyor. Atılamayacağını da söylüyor. Hakikaten insan öyledir. Yani insan din fıtratı üzerine yaratılmıştır. Değil mi? Allah'ın o fıtratını, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın o fıtratını yüzünüzü çevirin diyor. Sizi diyor dine o fıtratı çevirin diyor. Sizi o fıtrat üzere yaratmıştır diyor. Allah inşallah. İnsanın dini, fıtratı din üzeredir. Allah'ın varlığını kesin olarak bilir. Herkes bilir inşallah. Ama inkar edince de böyle, inkar etmeye kalkınca o zaman tabii vicdanıyla da çatışmaya giriyor. Onun için mesela Charles Darwin sürekli delirdiğini söylüyor.
Evet.
İşte diyor, aklımı kaybedeceğim diyor neredeyse diyor. Üzüntü veriyor diyor, hasta oluyorum diyor. Diyor da diyor. Yani ondan dolayı vicdanıyla çatışamaz insan. Demişti evet hocamız inşallah. Değil mi? İnsan o zaman Allah'ın varlığını tam teslim olduğu zaman Allah diyor ki bakın kalpler, şeytandan Allah'a sığınırım, kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Tatmin bulur yani mutlu olur. Yani başka bir, mümkün değil başka türlü. Hocamızın dinsizliğin kabusu diye kitabı var inşallah. Tam kabusa döner hayat. Yani dinsiz bir hayat. Çünkü Allah'tan başka her şeyden korkmaya başlıyor. Dinsizlik böyle öyle bir şey. Yani yarın gelecek korkusu oluyor. İşte onu kaybetme, bunu kaybetme, yaşı olursa ne olur, bu olursa ne olur böyle. Onun için sinir hastası oluyorlar. Stres dedikleri o zaten. İmansızlıktan kaynaklanan bir durum. Tansiyonu çıkıyor, kanser oluyor, ağrılar başlıyor, baş ağrıları başlıyor. Ağzında kuruluklar başlıyor. Yani her şey oluyor böyle işte. Gözünde her şey dinsizlikten. Yani bu hayatı kabusa döner. Çünkü Allah onu bildiriyor. Kim iman etmezse diyor, onun diyor göğsünü diyor göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılacağını bildiriyor Allah. Yani böyle oksijensiz bir ortamda göğe yükseliyormuş gibi değil mi? Atmosferde çıktıkça oksijen azalır. Yukarı yükseldikçe nefes darlığı gelir böyle. Çok darlık gelir hakikaten. Yani öyle bir etkisi vardır. Ona benzetmiş Allah. Yani inanmayan birinin hayatı böyle oluyor işte. Hep sıkıntılarla böyle. İnanan biri de hangi ortamda olursa olsun ki Allah imtihan edeceğini bildiriyor. O zaman hep mutlu ve ferah oluyor. Çok güzel hayat yaşatıyor Allah. İşte güzel hayatın asıl özünde olan odur. Yani illa güzel hayat böyle çok lüks bir ev, çok lüks bir araba şeklinde değil. Hangi ortamda olursa olsun mutlu oluyor. Çünkü peygamberlerin hayatında zorluklar olduğunu görüyoruz. İslam alimlerinin, değil mi? Bediüzzaman Said Nursi'nin, diğer İslam alimlerinin inşallah. Hocamızın inşallah. Ama her ortamda ferah, tatmin bulmuş oluyor, mutmain oluyor. Müslüman birisi, Allah'a kendini teslim etmiş birisi inşallah.
İnşallah. O söylediği de aynı zamanda bir Kur'an mucizesi var. Yani göğe yükselirken nasıl dar ve sıkıntılı olma durumu, mesela oradaki kalbin, akciğerin durumlarına göre dar ve sıkıntılı bir durum oraya. İnsan kendisini baskıda gibi hissediyor. Neden? Çünkü havadaki oksijen oranı azalıyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında o kadar yüksek irtifalara insanlar hiçbir zaman çıkmadı. Uçmuyorlardı, uçakları yoktu. Bunun da biliniyor olması, yani yüksek irtifalarda bu tarz bir hissin insan vücudunda vuku olabiliyor olması tıbbi açıdan Kur'an-ı Kerim'de bir mucizesine işaret etmektedir. Şimdi bilimsel olarak Darwinizm desteklenecek hiçbir tarafı yok. Kim de bunu destekliyorsa içi boş bir yerde sürekli çırpınıyor gibi bir anlamı var. Mesela Allah o kadar detay yaratıyor ki şimdi bir video göstereceğim. Bu da yine Darwinistlerin özellikle içinden çıkamadıkları ve büyük konu olmuş bir konu. Bakteri file geldi mi? Şu gördüğünüz bakteriler hareketini arkalarındaki şu flagelle denilen kamçı benzeri proteinden imal edilmiş bir yapının saniyede tam 100 defa kendi etrafında dönmesiyle hareket ediyorlar. Bunlar tek hücreli canlılar ve çok büyük yani çok küçük büyük bir ortamda çok küçük canlılar olmuş oluyorlar. Ve bir benzetme yapacak olursak içinde bulundukları suyun yüzey gerilimi bir bakteriye oranla, çünkü bakteri çok küçük oluyor. Mikron seviyesinde olan bakteriler var. Bir kayığın moloz yüklü, yani taş yüklü bir yerde kürek çekmesine benzetilebiliyor. Fakat bu o kadar güzel ve özel bir yapı ki, basit denilen bu yapıda, basit diye adlandırdıkları bu tek hücreli canlıda çok detaylı ve her biri ayrı bir protein tarafından şifrelenen karşımıza çok gelişmiş bir motor çıkıyor. Bunun hepsi proteinlerden oluşuyor. Her birinin ayrı bir DNA'sı var. Şunun hangi birinin tesadüflen, hangi birinin yavaş gelişmeden olacağı iddia edilebilir ki? Yani şuradaki motor kısmındaki aynen araba motoru gibi. Bakın crank wheel'i dönüyor, nasıl hareket oluşuyor. Bu da onun gibi. İki tane motor var şurada. Moleküler motorlar. Dış ortamdaki iyonları alıp içeri verdiğinde buradaki hareket halindeki proteinleri, rotları döndüren bir enerji oluşmuş oluyor. Şimdi burada bakın çok detaylı bir sistem var gibi. Şunlar arabanın pistonu gibi. Bu da arabanın hareketini döndürmeyi sağlayan parçası gibi. İlk hareketin. Şimdi bu stator. Arkadaki de rotor. Bunların ikisinin ürettiği kuvvet kamçıyı döndürmesine yeterli oluyor. Dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi moleküler bir kuvvet kullanılıyor. Buradaki protein. Diğer birçok enerji üretim sisteminde olduğu gibi zarın dışı ile içindeki akım farkından dolayı şelale benzeri. Burada daha çok proton var, burada daha az var. O yüzden yukarıdan aşağı doğru akıyor. MOTA ve MOTP isimli iki tane protein bu protonları kullanarak hareket üretiyorlar. Şimdi bakın bir tane proton gelecek. Dış kısım şu görmüş olduğumuz o yuvarlak geniş kısımda. Buradan bir tane proton geldi. Yakıt gibi düşünelim bunu, benzin gibi düşünelim. Asetik asitte bağlandığında bu bir birim enerji üretiyor. Ve bakın bir birim hareket oldu, gördünüz mü? Neyi kullanıyor? Moleküler kuvveti kullanıyor. Buradaki her bir atomun, her bir amino asitin, her bir proteinin yeri nedir? Özellikle DNA'da zaten var olan kompleks bir sistemin bir parçası. Biraz bakın ileri alalım. Sıfırdan oluştuğunda bakın bunun. Şimdi bakın. Sırf şu FLF isimli protein 100 tane farklı proteinden oluşuyor. Bu bir kompleks. Bu görmüş olduğunuz duvar benzeri yerler bakterinin zarı. Bakterinin zarının içerisinde saniyede 100 tur dönen bir yapı oluyor ve bakterinin zarına hiçbir zarar vermiyor. Şimdi sıfırdan proteinlerden oluşan bu flagella'nın yapımını izliyoruz. Bakteri bölündükten sonra böyle proteinlerden oluşturarak kendisine flagella yapıyor. Şimdi bunu Dawkins görüyor. Bunu Ali Demirsoy da görüyor. Bunu yüzlerce, binlerce biyolog da görüyor. Profesörler de görüyor. Biyolog profesörler. Ve bu moleküler düzeydeki şu makinenin var olup sebebini şimdi herkes düşünüyor. Değil mi? Bak Dawkins de bunu izliyor. Biz de izliyoruz. Bütün biyologlar bunu izliyor. Ve karşımızda bizim son derece kompleks ve proteinlerden oluşmuş bir yapının hücre içinde inşasını görüyoruz. Ve bu yapıların her birisi ayrı birer proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Gördüğünüz gibi her birinin ayrı bir aerodinamik yapısı var. Çünkü çok hızlı dönen bir yapı yönetecekler. Ve bu yapılar, özellikle şu L ve P halkaları, hücrenin, bakterinin zarına hiçbir zarar gelmemesini sağlıyorlar. Evet, burada işte mesela bu hook cap, bu kanca proteininin oluşumunda önderlik yapıyor mesela. Kancanın oluşumu bittikten sonra bu ayrılıyor. Onun yerine flagellayı oluşturan diğer proteinler geliyor. Biraz daha ileri aldığımızda hızlı bir şekilde oluşan proteinleri görüyoruz. Ve bakterimiz ne yapıyor? Sahip olduğu onlarca flagellayla çok hızlı bir şekilde suyun içerisinde hareket ediyor. Şimdi biz bunu izliyoruz. Bütün bilim adamları izliyor. Dawkins de izliyor. Ve burada biz ne görüyoruz? Her parçası tamamıyla ayrı ayrı genlerin ürünü olan proteinlerin bir araya gelmesini görüyoruz. Ya kim akıl ediyor ya? Bunu yani bir 5 parçadan oluşan metal bir tane küçük motorun bile bir araya gelmesinde motor oluşuyorsa eğer, bunun sıfırdan daha hiçbir şey yokken en başta bir projesinin olması lazım, değil mi? Ve bir araya geldiğinde de uyumlu bir şekilde çalışması lazım. Bu neyi gösterir bize? Hepsinin aynı anda olması gerektiğini gösterir. Ve o projenin eksiksiz olması gerektiğini gösterir. Şimdi biz buna baktığımızda diyoruz ki bu projenin sahibi Allah. Dawkins baktığında diyor ki belki faydalı mutasyonlarla zaman içinde oluşabilmiştir diyor. Öyle bir konu yok. Bilimsel olarak gözlemlemiyoruz. Yok. Bir şekilde bulamıyoruz. Yani bilim bize bunun yavaş gelişmelerle olamayacağını gösteriyor. Tam olması gerekiyor. Bu kadar. Hepsi bir aradaysa çalışıyor. Bu kadar. Her konuda bu böyle. İşte o yüzden cevap verilemiyor. Faydalı mutasyon sorusu olduğunda cevap verilemiyor. Oradaki akıl kimin sorusu sorulduğunda cevap verilemiyor. O cevabın sahibi sadece Allah'ın varlığına bizi götürüyor. Allah'ın yaratma sanatına bizi götürüyor inşallah.
İnşallah. Bu tabii Darwinizm çöktüğünde biraz önce söyledik. Ateizm ayakta duramıyor. Ateizm ayakta duramadığı gibi komünizm, faşizm, ırkçılık da ayakta duramıyor. Çöküyor hepsi. Vahşi kapitalizm de çöküyor. Bu bakımdan Allah'ın yaratmasının delilleri, yani iman hakikatleri son derece önemli. Darwinizme karşı bilimsel mücadele çok önemli. Bu yüzden hocamız çok üstünde duruyor. Mesela PKK belasının ortadan kalkması için de mutlaka anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist bilimsel mücadele gerekiyor. Çünkü komünizm olduğu sürece, mesela Darwinizm okutulduğu sürece, Darwinizm anlatıldığı sürece kaçınılmaz olarak komünizm beslenir. Allah razı olsun, hocamızın yaptığı faaliyetlerle önü kesildi. Yoksa komünizm bugün bambaşka noktalarda olurdu, Allah saklasın. Yani Türkiye böyle olmazdı. Hocamız bakın vesile oldu. %90'ın üzerinde evrime inanmayanların oranı Türkiye'de. Ama 70'li yıllarda böyle değildi, 71'li yıllarda. Çok büyük oranda Türkiye'de evrime inanılıyordu. Ve Darwinizm olduğu yerde komünizm hayat bulur. Onu kestiğiniz anda can damarıdır, hayat damarıdır. Komünizm ayakta kalamaz ki. Mesela bugünlerde hocamız dün de anlattı. PKK, Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir ayaklanma. Çok açık, yani kendileri söylüyor zaten ve bütün yaptıkları da zaten o şekilde. Çünkü Leniniyim, ben mesela bu dönemin Leniniyim diyor. Lenin ne diyor? Şiddet, bombala, yakıp yıkalım diyor. Ortadan kaldıralım diyor insanları, ezelim diyor. Şu sınıfı diyor yok edeceğiz diyor, katliam yapacağız diyor ve yapıyorlar hakikaten. Milyonlarca insanı yok ediyorlar. Aynı sistemle çalışıyor bunlar da. Aynı söylemlerle, aynı eylemlerle. İşte gerilla savaşı zaten komünist terörün bir özelliğidir. Buna karşı dedi hocamız, işte dili varmıyor mesela komünist demeye. Ha, bir türlü komünist diyemiyor. Çok zorlanırsa faşist diyor dedi, yani böyle. Halbuki dedi faşizm de tabii Darwinizmin bir koludur. O da Darwinizmden dolayı yani şiddet vardır ama ya bu faşist bir hareket değil ki bu. Yani ne Hitler'i öven bir hali var, ne Gamal'ı haç taşıyor, ne o şekilde bir yaklaşımı var. Hatta dedi onlar dedi Türk devletini tenzih ederim, Türk devletine faşist diyorlar dedi hocamız. Yani komünist bir hareket ayaklanma olduğu belli. Zaman zaman da böyle işte Marx'ı öven, komünizme laf etmedikleri gibi bir de böyle hani işte Marx ekonomide haklı çıktı falan gibi. Marx'ın bütün söyledikleri yanlış çıktı.
Evet.
Ya yanlış çıktığını zaten delili dünyada komünizm ilk defa gündeme gelmiyor ki. 20. yüzyılda dünyanın yarısı komünist oldu. 150 milyondan fazla insan katledildi. Milyarlarca insan işte sakat kaldı. Komünist rejimlerde. Kıtlıktan insanlar öldü, açlıktan. Mesela diyorlar ki ekonomide Marx haklı çıktı. Çünkü vahşi kapitalist sistem çöktü. Hakikaten çöktüğünü bütün dünya gördü. Ekonomik kriz zaten metafizik, o da bütün dünyada oldu. Hiçbir çözüm getiremiyorlar. Çünkü vahşi kapitalizmde bireyler arası çatışma. O da Darwinizm'in bir kolu. Bir birey öbürünü ezecek ki hayatta kalsın. Güçlüyse ayakta kalacak. Zayıf olanı ezecek. Bu şekilde çatışarak da sistem ilerliyor mantığı. Dünyada işte açlıklarla, kıtlıklarla, değil mi? Ülkelerde insan açlıkla. En zengin ülkelerde bile. Amerika'da milyonlarca evsiz insan var. Hiç evi olmayan. Bakın, kapitalizm, vahşi kapitalizm yaşandığı bir sistem. Milyonlarca evi olmayan insan var. Darwinist, materyalist bir sistem. Şimdi Marx'ın mesela ekonomiyle ilgili bakın ne diyor? Ekonominin Eleştirme adlı kitabında. Diyor ki Marx 1959 yılında, maddi hayattaki üretim biçim, bir kere komünizmin esası ekonominin belirleyici bir faktör olduğunu kabul eder komünizm.
Evet.
Yani her şeyin belirleyicisi ekonomidir. Sınıflar arası mücadele de ekonomi belirleyici bir faktördür. Altyapıyı oluşturur derler. Üst yapı, din, millet, aile, ahlak, hukuk, bunların hepsini ortadan kaldıracak denir. Yani ekonomi, yani materyalist bir zihniyetle bakar. Diyalektik materyalizm zaten odur. Maddi mutlak kabul eder. Ekonomide her şeyin belirleyicisidir. Bakın diyor ki Marx, maddi hayattaki üretim biçimi manevi toplumsal oluşumların genel karakterini belirtir. Madde belirtir diyor yani. Maddi oluşum diyor. Materyalizm belirleyicidir. İnsanların bilinci geçim yolunu belirtmez. Yani insanın bilinciyle, aklıyla ürettiği bir sistem değildir geçim yolu. Tam tersine geçim yolu onların bilincini belirler. İşte tam komünist bakış açısını yansıtıyor bu. Eğer bir devrim yapılır, sosyalist düzen kurulursa insan düşüncesi değişime uğrar. Komünizmde insan düşüncesi değişime uğrar diyor. Onun için sosyalist düzen insan düşünce evriminde, bakın insan düşünce evriminde büyük değişiklik sağlar. Yani bilinçsiz bir insanımsı, yani ona göre hayvan, Darwinizmi esas kabul ediyor çünkü. Yani bilinçsiz bir insanımsı sosyalist düzen içerisinde, komünist düzen içerisinde bilinçlenecektir. Lafa bak. Yani komünizmde diyor insan haline gelecek diyor. Hayvanımsı diyor haşa. Daha insana da tabii daha sosyalleşmiş hayvan diye gözüyle bakıyor onlar. Bu böyle olur diyor. Evrimi diyor bu ekonomik düzen içerisinde gerçekleşecektir diyor. Komünist düzen içerisinde. Böylece sosyoekonomik gelişmeler insan düşüncesini belirleyecektir. Oysa doğanın insanın evrimi için verdiği süre en az 10 bin yıldır. Yani evrimini diyor ekonomik sistem belirler diyor insanın diyor. Hızlandırır diyor, belirler diyor. Bilinçli bir hayvanımsı haline getirir diyor. İşte bakalım şimdi komünizmin insanlığa getirdiği belalara. Bir kere komünizmde af yok, merhamet yok, insana değer verilmez. Zaten sürüde çok var, bir tane eksilse ne olur gözüyle bakılır. Şiddet vardır, zorbalık vardır, demokrasi yoktur komünizmde. Mesela bakın şimdi ekonomik sistemi Marx ortaya attı, değil mi? Diyorlar ki Marx haklı çıktı, Marx'ın ekonomik görüşleri haklı çıktı. Ulan Marx'ın ekonomik görüşleri haklı çıkar mı? Marx da uygulamaya başladığı anda komünizm kıtlıktan, açlıktan kırılıyor bütün komünist ülkeler. 1932-1933 yılları arasında bir iki örnek verelim. 6 milyon Ukraynalı'nın kasıtlı olarak yaratılan açlıktan kırılmasına seyirci kalınması. 66 milyon insan kıtlıktan ölüyor. Neresi güzel bu ekonomik sistemin? Yani 1958-61 yılları arasında kıtlık sonucunda ölen Mao rejiminde Çin'de ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. 40 milyon insan açlıktan ölüyor Mao Çin'inde. Marx haklı çıkmış ekonomik görüşleriyle. Yani mesela Lysenko, bir tane psikopat şeyleri var, bilim Darwinist bilim adamları, biyolog. Milyonlarca hektara bütün Türkiye Rusya'nın tahıl ihtiyacını ekiyor Sibirya'ya evrimleşecek diye. Milyonlarca insan Stalin döneminde açlıktan ölüyor. Aynısı Mao döneminde de deneniyor. İşte bakın sonuç 40 milyon insan da açlıktan ölüyor. Ki öldürülenler hariç bu. Ya bir de o yönü var olayın. Yani kafalarını kurşun sıkarak, baltayla parçalayarak, kafalarını torba geçirilerek milyonlarca insan Kamboçya'da, Vietnam'da, Küba'da, Çin'de, Rusya'da bütün komünist sistemlerde katlediliyor. Hatta Arap ülkelerine de yani girmişti Marksist, Darwinist sistemler. Marksist oldular. Afganistan öyle oldu, Libya öyle oldu, Filistin öyle oldu. Değil mi? Oralarda da insanlar katledildi hep böyle. Hafız Esad rejimi aynı şekilde. Yüz binlerce insan katledilmişti orada da. Yani neticede bakın komünizmin her yönden bilimsel olarak rezalet dökülüyor. Ne ekonomik sistemi ekonomik sistem, öyle bir şey yok. Mesela sosyal adaletten bahsediyorlar. Tamam demişti hocamız. Sosyal adalet doğru. Yani bu tamam. Ama demişti bunu Marx zaten Kur'an'dan ve Tevrat'tan alıyor. Tevrat okuyan bir aileden geliyor çünkü. Yahudi bir aileden geliyor. Tevrat'ı biliyor demişti. Çok iyi biliyor. Kur'an'ı da çok iyi biliyor. Sosyal adaleti görüyor ama bunu dinsiz, deccali bir sisteme uyarlamaya kalktı. O zaman işte ne oluyor? O zaman işte kan dökme, merhametsizlik, baskı, zorba, şiddet ortaya çıkıyor. Bakın şimdi ona da bir iki örnek verelim. Lenin mesela diyor ki, Lenin pratiğe geçiriyor Marx'ın fikirlerini. Eğer Lenin'den alıntı bu. Moskova ayaklanmasından dersler 1906'da yaptığı. Eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç, kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz diyor. Eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç, kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak diyor, hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz diyor. Muazzam bir katliam yapacağız diyor ve yapıyor. Kitlelerin sloganı diyor Lenin, savunma değil saldırı. Bak, slogan savunma değil saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Kim düşman? Burjuva sınıfı onlara göre. Değil mi? Proletarya diktatörlüğü çünkü.
Evet.
Yani ne kadar zengin, varlıklı gördüğü yönetici varsa hepsini yakıp yok edip yakılacağız diyor. Ortadan kaldıracağız diyor. Bu kitleler diyor, silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir diyor. Ya komünizmin bakış açısı budur insanlara getirdiği sistem budur. Hiçbir şekilde fikir özgürlüğüne izin vermez. Dinin alabildiğine düşmanıdır diyor. Din halkın afyonudur diyor zaten Marx. Marksizm de diyor dinin alabildiğine düşmanıdır diyor. Ve Lenin de bu fikirleri ortaya uygulamaya geçiyor. Ama şöyle yapıyor, bir taktik izliyor. Komünizm daha hakim olmadan önce diyor ki biz diyor dindarlara diyor üstüne gitmeyelim diyor. Yani dinsiz bir görünüm vermeyelim diyor. Bu hata olur diyor. Bu saflık olur diyor zaten bunu yapıyor. Ama sonra diyor yönetimi ele geçirdikten sonra diyor dini tamamen ortadan kaldıralım diyor. Dinin hali zaten alabildiğine düşmanıdır diyor komünizm. Nitekim onu yapıyorlar. Bütün dindarları öldürüyorlar. Kiliseleri, cami ne kadar ibadet edilen yer varsa ortadan kaldırıyorlar. Ve bütün evet. Komünist rejimlerde bu böyle. İstisnasız. PKK'nın yaptığı da bu. PKK'ya bakıyorsunuz. Alabildiğine din düşmanı, Allah'a haşa mukaddesata aykırı ifadeleri var APO'nun. Mesela bakın bir örnek verelim. Allah'a tenzih ederiz. Abdullah Öcalan'ın din ile ilgili sözleri. Bakın diyor ki 13 Eylül 98 günü Şam'da 60-65 kadar teröriste hitaben yaptığı konuşması Abdullah Öcalan'ın. Kızlarımız, kadınlarımız, annelerimiz çocukça ve ahmakça hareket ediyor. Kadınlarımız açıkça söylüyorum dinin etkisinde kalarak pasifleşmiştir. Bu nedenle de Allah'a tenzih ederiz. Bu nedenle de kadın militanlarımız gittikçe azalmaktadır. Sadece kızlarımızı değil erkeklerimizi de engellemek istemektedirler. PKK'ya katılırsan hakkımı helal etmem demektedir. Ne hakkı var aptal kadın? Bırak oğlunu bırak kızını gelsin. Kadınlarımız, analarımız Kürdistan davasına ihanet etmiştir. Bakın diyor ki bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden, Abdullah Öcalan söylüyor bunu. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum, Tanrı'yı aştım haşa. İşte evet. Kafa gitmiş zaten yani böyle çizmiş. Haşa diyor ki Tanrı'dan koptum, Tanrı'yı aştım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. İslam kadınımıza bir şey vermemiştir. Bunun yerine sosyalist ahlakı koyacağız. Komünizmi getireceğiz diyor bunun yerine. İslam'ın Kürt milli rengine bürünmesi sağlanamazdı. Bir tenzih ederim Said Nursi. Bir Said Nursi var, bir Şeyh Said var, Şeyh tarikatları var, Nakşiler var. Hepsi İslam emperyalist ekollerin ajan temsilcileri durumundadırlar haşa. Dine bakış açısı bu. Dini dogmayı diyor. İbadet biçimleri yerine tüm halkın anlayabileceği bir dille kutsal kitapların ve eklerinin tarih, sosyoloji, siyaset, ekonomi sömürü özgürlükle devam ediyor. İşte evet, dine bakış açısı bu.
Hepsinin öyle. Bütün komünist liderlerin öyle. Çünkü komünizm Deccal'in dini, Deccal'in icraatı. Geçtiğimiz asırda da Deccal'in en büyük icraatların yani o anlamda milyonlarca kişinin ölmesine vesile olan bir sistem. Ve özünde hakikaten tamamen dine karşı. Ve özellikle de dindar insanlara saldırıyor ilk başta. Özellikle mesela halkı aç bırakıyor Stalin. Amacı ne biliyor musunuz? Amacı halkın açlıktan ve kıtlıktan, o zorluktan dolayı cayıp dini ibadet yerlerine gitmemesi, dini ibadetini ve dini ve haşa Allah'ı unutması. Amacı bu. Böyle ıslah etmeyi planlıyor. Çünkü Lenin zamanında köpeklere uygulanan şartlı refleksi insanlara da uygulanırsa insanların aşama kat edeceğini söylüyor. Haşa insanı bir hayvan yerine koyup sanki böyle zorlukla, açlıkla bıraktığı zaman istediği gibi bir forma gireceğini insanın düşünüyor. İnsanı ıslah ederken nasıl hayvan terbiyecileri hayvanları terbiye ediyorsa insanı o şekilde terbiye etme yöntemlerini izliyor. Bu Lenin'in uyguladığı. Çünkü Deccal'in ona öğrettiği, şeytanın istediği, Allah'a inanmayan ve hayvanlaşmış bir toplum yapılması amacı bu. İnşallah. Yani Allah'ın yani karşısında olan, Deccal'in taraftarı olan insanlar bunu yapıyorlar. Bu tamamen özünde dine karşı bir hareket.
Bakın mesela, şimdi Marx haklı çıktı diyorlar da bir iki örnek görelim. Marx ne kadar haklıymış. Şimdi Marx'ın ekonomik sistemi bakın. Marx haklı. 1921 ve 22 yıllarında Lenin'in oluşturduğu kasıtlı kıtlık sonucunda Sovyet sınırları içerisinde tam 29 milyon insan açlıkla pençeleşti. Bunların 5 milyonu da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bakın köylüler kıtlıktan ölürken. 1920'lerin başında kıtlık Bolşeviklerin köylülerin mahsulüne zorla el koymasının bir sonucuydu. Yüz binlerce çocuk ve milyonlarca insan kıtlıktan öldü. Resimleri var görüyorsunuz. Kızıl Ordu tahılları yağmalıyorlardı. Marx'ın ekonomik sistemi. Marx haklıymış. Stalin bir din adamı olarak yetiştirilmişti. Ama genç yaşlarında okuduğu bazı kitaplar onu bir ateist ve komünist olmaya sürükledi. Bunların başında Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabı geliyor. Buyurun işte. Yani Darwinizmin sonucu budur. Darwinizm öğretilirse Stalin'i yetiştirir. Hitler yetiştirir. Mesela Hitler ne diyor? Kuzey Alman ırkını çıkartın diyor. Geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Ben de diyor şimdi maymunları diyor elimle edeyim diyor ki Ari ırk kalsın diyor. Ari Alman ırkı. Yani ileri maymun bunlar diyor. Aşağı maymunları diyor ortadan kaldıralım diyor. 85 milyon insan öldü Hitler'in döneminde.
Evet. Şimdi Stalin orada aç bırakıyor insanları. Sebebi ne? Kolektivizasyon diye bir şey ortaya atıyor. Halkın elindeki bütün mahsul ilk önce alıyor. Sonra yetmiyor elindeki tohumları da alıyor. Halk bu sefer ekecek tohum da bulamıyor. Bilerek ve isteyerek halkı ölüme ve bu zorluğa doğru itiyor. Ama kendisi ne yapıyor? Biz diyor sosyalist devrimiz diyor. Biz diyor kapitalizmin bir üstüyüz diyor. O yüzden bütün dünyaya örnek olması açısından diyor. Zaten dünya o sırada savaşlardan kırıp geçiliyor. Her yerde bir yoksulluk var. Halktan zorla onların ölümü pahasına aldığı tohumları ihraç ediyor. Diğer ülkelere sırf iyi görünmek için. Olayın aslına baktığında milyonlarca kişinin yiyeceği temel yiyeceği temel yiyecek. Yani pasta, çikolata değil. Ekmeği alıyor yani. Tohumu alıyor. Temel yiyeceği alıp dışarı ülkelere iyi ihraç ediyor. Neden? Çünkü Rusya zengin bir ülke. Neden? Çünkü komünizmle yönetiliyor. Denilsin diye. Arkasına baktığında milyonlar kişi ölmüş zaten. Devam etse Rusya kalmayacak ortada. Herkes açlıktan ölmüş vaziyette olacak. Ve bu dediğimiz gibi zaten rızkı veren Allah'tır. Allah rızkı mümin kullarına, Müslüman insanlara inşallah Kur'an'da zaten Allah söylüyor. Kim Allah'tan gereği gibi korkup sakınırsa biz onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırırız diyor. Şeytan Allah'a sınırım. Allah rızkı verendir ve rızkı da Allah bu şekilde. Ancak Allah'tan korkup sakınılırsa veriyor. Bu manyakça yöntemle olmaz ki bu iş. Böyle halktan alıyor, öldürüyor halkı. Sonra diğer ülkelere veriyor. Bizim ülkemiz iyi denecek sözde.
Ya zaten insanı evet. Hayvan olarak görüyorlar. Yani mesela komünizmde işte af yok, merhamet yok, sevgi yok, şefkat yok. Sırf zorbalık, kafasına sıkma, öldürme, kesme vardır. Yani tıpkı sürüdeki hayvanlar gibi görülür. Yani bir hayvan olmasa ne fark eder diye öyle bakıyorlar, o gözle bakıyorlar. Evleri de böylece yani komünist zihniyette evler hayvansal birer barınak gibi görülür. Mesela komünist Rusya'da, Çin'de böyle küçücük odaların içinde beşer onar yaşattılar böyle hayvan gibi. Yani hem komün hayatı yaşattılar. İşte diyor ya aile ortadan kalkacak diyor zaten komünistlerin sistemi o şekildedir. En ağır şartlarda, en kötü şartlarda hayvansal barınak gibi görünüyor. Kıyafeti de böyle hayvansal post gibi görüyorlar. Yani bir tane böyle üstünde bir örtü olsun, post olsun ki onların soğukta donarak ölmesin diye. Ki ona da zaten onu da yapıyorlar. Yani çoğu insan soğuktan donarak ölüyor, açlıktan ölüyor. Komünist sistemin getirdiği. İşte o övcükleri mesela işte onun için diyor hocamız. Yani mesela PKK'nın komünist olmasında dilleri var, komünist olduğunu söylemeye dilleri varmıyor dedi hocamız. Açıklıyor inşallah açıkladı. Çünkü dedi bunların çoğu zaten komünist dedi. Komünist hem komünistlerden çekiniyorlar bir şey söylemekten hem de komünizmi övmek istiyorlar zaten övüyorlar. Onun için PKK'ya komünist ayaklanma demeye dilleri varmıyor. Demeyince işte böyle oluyor, devam ediyor. Yani buna fikri mücadeleyle set çekilmesi gerekiyor. Allah'ın izniyle hocamızın maşallah değil mi? Yerle bir etti. Bakın dünyada komünizm çıkacak zemin bulamıyor. Çünkü altı oyulduğu için, altı kalktığı için Darwinizm zemini, komünizmin geçersizliğini de dünya çapında delillerle ispatladı maşallah. İşte bunun PKK'yla yapılması gerekiyor. Zaten yani hocamızın fikir ispatladığı olarak, bir evet. sistem bu yani böyle. Sistem değil mi de Allah affetsin. Hocamız bunu kanıtladı dünya çapında. Yani çökertti, Darwinizmin belini kırdı, komünizmin belini kırdı, çökertti. Bana dedi hocamız yani 2 ay müsaade edilse bitiririm PKK'yı. Yani PKK sadece böyle bitebilir, çok açık.
Silah kullanmadan değil mi?
Tabii adam yani kafayı yemiş ya, kudurmuş yani, bunu din olarak kabul etmiş. Aynı fikirleri, bakın Lenin diyor böyle diyor, diyor bu bilimsel diyor. Yakacaksın, yıkacaksın, bombalayacaksın diyor. Bankaları, şeyleri, askerleri öldüreceksin diyor. Sivilleri öldüreceksin diyor. Polisleri öldüreceksin diyor. Kanlı bir diktatörlük meydana getireceğiz diyor. Kan da bu işin diyor itici gücüdür diyor. Biz böyle ilerleyeceğiz diyor. Komünizm diyor böyle olur diyor. Kanla, kanlı ayaklanmayla ezmekle diyor insanları böyle diyor. Kafasını ezeceksin diyor. Kafalarını kurşun sıkıp bırakacaksın diyor. Lenin'in çok açık sözleri var. Evet. Terörü diyor desteklemeyenleri. Biz ayıplıyoruz diyor. Ayıplıyor adam yani zaten. Ne biçim komünist ya bu diyor yani. Öyle komünist olmaz diyor zaten. Komünist gözüyle bakmıyorlar. Hocamız dedi ya. Revizyonist ve oportunist diye. Onu komünist görmüyor zaten onu. Komünist gözüyle bakmıyor ona. Dolayısıyla bunun tabii fikren yanlışlığı nasıl işte? Anti-Darwinist çalışma bir kere. Yani devletin okullarında Darwinizm okutuluyor dedi hocamız. Ama bunun karşıtı bilimsel delillere yer verilmiyor. O zaman sürpriz olmaz yani komünizmi, böyle komünist terörist çıkması. İşte onun için oluyor Finlandiya'da, Norveç'te, Amerika'da herif liseyi basıyor. Katliam yapıyor makinalı tabancayla, makinalı tüfekle. Buraya da böyle doğal seleksiyon yazmış. Evet. Ne yaptın diyorlar. Doğal seleksiyonu tamamlıyorum ben diyor.
Hızlandırıyorum diyor evet.
Evet hızlandırıyorum diyor.
İlerlemeye
yani bilimsel bir şey diyor benim yaptığım diyor. Bir, bilim böyle diyor diyor. Zaten okulda siz bunu anlatıyorsunuz diyor. Ben de bunu yapıyorum diyor yani doğal seyrek. Ne var bunda diyor, şaşırmayın diyor.
Şimdi günümüzden bir örnek verelim. Dün mübarek cuma namazında Pakistan'da vuku bulan bir haber bu. Bugün haber vaktinde de çıkmış bir haber. 43 kişinin ölümüne, yani Pakistan Afganistan'da sınırında bir cami basılıyor, taranıyor. 43 tane Müslüman insan şehit oluyor. 100 küsür de yaralı var. Yani şu camide ve mübarek cuma namazını kılan cemaatin taranması ne anlama gelir? Mesela diyor ki bazı hocalarda daha Deccal çıkmadı diyor. Ya bir kere zaten Deccal'in dini değil mi? PKK tarafından icra ediliyor komünizm. Günümüzde mesela Deccal her yerde Müslümanlara zulüm çektiriyor. Daha dün işte bak Müslüman ülke taranmış cuma namazı. Ya toplu Müslümanların yani birçoğunun namaz kıldığı yerin taranmasını hangi zihniyet yapabilir? Deccalizm yapar bunu. Darwinizm, materyalizm yapar bunu değil mi? Mesela bak onunla ilgili videomuz var. Hazırsa Deccal'in çıktığıyla ilgili. Şimdi videomuzu izleyelim sonra konuşalım inşallah.
Deccal daha çıkmadı diyenler, Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşadığını söyleyenler, zor ve sıkıntılı günlerin daha çok uzakta olduğunu düşünenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu yıllar sonrasını erteleyenler bu videoyu çok iyi izlesinler. Çünkü Deccal çıktı ve faaliyette.
Zalletin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.
In July last year, it was the primary stronghold of Boko Haram and the scene of a major battle.
Eğer Deccal çıkmadıysa tüm dünyada Müslümanlara bu zulmü kim yapıyor?
Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Ne Hazreti İsa var? Ne Yecüc Mecüc var? Ne büyük alametler var? Ne Dabbetul Arz var? Mehdi niye doğsun?
Çünkü son yıllarda yüz binlerce Müslüman şehit edildi. Çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda Müslümanın evleri yakıldı, yıkıldı. Yurtlarından sürgün edildiler, ibadetleri engellendi, hapislere, zindanlara atıldılar.
Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Doğa öyle yakın değil yani.
O günlerin yakın olması için daha ne olması gerekiyor? Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mısır'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, Sudan'da dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılması yetmiyor mu? Size yetmiyor mu? Deccal daha ne yapacak? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.
İnşallah. Çok açık bir şekilde Deccal'in çıktığı ortada net ve Allah'ın buyruğu da çok net inşallah Kur'an'da. Birlik olmayı, iddiatı İslam'a emrediyor. Mesela Allah Kur'an'da bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, ki Müslümanları gösterdik videoda hepsinin hakkına tecavüz ediliyor. Birlik olup karşı koyanlardır. İnşallah Allah'ın sünneti de birlik olduğu zaman Müslümanlar bir kuvvet veriyor, uhuvvet veriyor ve zafer inşallah ihsan ediyor. Aksi halde tam tersi bozgunculuk ve fitne oluyor dünyada, şimdi olduğu gibi. O yüzden şu an İttihat-ı İslam'ın, birlik olmanın en gerekli olduğu zaman inşallah.
İnşallah. Ben de bir ayet okuyayım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Allah Müslümanları tek parça, böyle bölünmüşlük yok. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Hepsi bize döneceklerdir. İşte bu yüzden oldu bu. Yani Müslümanların ezilmesi, zulüm görmesi, Müslümanların ayrılması, bölünmesinden haram olan bir şey gerçekleştiği için Allah'ın haram kıldığı bölünmeden dolayı kaynaklandı. Halbuki mesela Said Nursi Hazretleri diyor ki, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bakın şöyle buyuruyor. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir. Birliğin hedef ve maksadı o kadar uzun, kollara ayrılmış, her şeyi kuşatan, karar yerlerini ve İslam'ın ibadet yerlerini birbirine bağlayan nurani bir soyu harekete geçirmekle onunla bağlanmış olanları uyarma ve yükselme yoluna bir istek ve vicdani emre sevk etmektir. Bu birliğin yolu muhabbettir diyor. Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu birliğimiz bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Yani cehalete, ikiyüzlülüğe, muhabbettir diyor. Düşmanlığımız ise cehalet, ikiyüzlülük ve münafıklıktır diyor Said Nursi Hazretleri. Müslüman olmayanlar emin olsunlar ki bu birliğimiz bu üç vasfa karşı çıkmaktır. Müslüman olmayana karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz ve İslamiyet'i sevgili ve yüce göstermektir inşallah. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İslam birliğidir diyor inşallah. Nitekim Peygamber Efendimiz de hadislerinde sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerin Hazreti Mehdi vesilesiyle kurtulacağını bildirmiştir. Bakın şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Dedim ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi bizden, Ali Muhammed'den mi yoksa bizim gayrımızdan mı? Naim bin Hammad Ebu Naim'den nakledilen. Buyurdu ki hayır, bilakis bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle başlatmışsa onunla sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır diyor Peygamberimiz.
İnşallah.
Tek çözüm inşallah. Mehdiyet, İslam Birliği, İttihat-ı İslam ve Hazreti Mehdi'dir inşallah. Onun için Allah Hazreti Mehdi'sini gönderiyor, yani gönderdi. Deccaliyetin en şiddetli olduğu dönemde inşallah. Onun için en büyük Mehdi, en büyük müştehit, en büyük müceddit, kutbu azam inşallah. Deccaliyetin en şiddetli olduğu dönemde geliyor ve o dönemde Allah, galip olan Allah inşallah, onu da galip olarak İslam dininin yeryüzünde güzel ahlakın hakim olmasına vesile ediyor inşallah.
İnşallah. Bunun da bütün Müslümanların üzerine düşen görev, Peygamber Efendimiz'in hadisinde söylediği gibi, emrettiği gibi, Mehdi ile müjdeleşin diyor. Çünkü o çok güzel ve çok iyi, çok üst düzey bir güzellik. Onu herkese anlatmak bütün Müslümanların görevi inşallah. Bugün de programımızın sonuna geldik. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Akşam saat 11'de Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah.